Ayrım 30.
Her türlü mistisizmde de bulunabilen bu görüşlere Eckhart anlamı olan bir bağlantı kazandırmış, böylece onların geniş ölçüde yayılmalarını sağlamıştır. Onun en büyük hizmeti, mistik öğretinin özünü halk bilincine kadar indirip yerleştirmiş ve bir de yüksek düşünceler için çok yerinde Almanca sözlükler bulmuş olmasıdır. Almanca felsefe terimlerinin babası Eckhart'tır denilebilir. Onun daha çok kontemplatif olan, kurtuluşu ruhun Tanrı ile birleşmesinde arayan mistisizmi, onun yolundan gidenler tarafından zamanla pratik bir mistisizme çevrilmiştir. Bunlar artık ruhu gerçekten de kurtuluşa ulaştıracak pratik yolu aramışlar, bunun için bir kurallar sistemi, bir teknik geliştirmeye uğraşmışlardır. Kurtulmak isteyen, yalnız Tanrı'yı kendi içinde görmekle yetinmeyecek, istek ve iştahlarından da geçecek, alçak gönüllü olacak, din ve ahlak işlerinde sessiz bir gönül tokluğu ile çalışacaktır. Din tarihinde mistisizmin hep sosyal tedirginliklerle sıkı bir ilgi halinde ortaya çıktığı söylenebilir. Nerede sosyal koşulların bozukluğundan bir tiksinti varsa, orada özellikle geniş halk tabakalarında bir içe kapanma, kurtuluşu içte arama eğilimini buluruz. İşte Orta Çağ sonlarındaki bu söz edilen mistisizmde de saf bir dindarlığı arayan, kilisenin kas katı kesilmiş tutumunu hor görerek bir reformu özleyen, bir akım olarak geniş halk tabakaları arasında yayılıp sonra içinden reformasyonun doğacağı o dinsel kaynaşmayı yaratmıştır. Martin Luther'in Katolik Kilisesi'nin bozuk düzenine karşı protestosu, bu protestonun yarattığı protestanlık oluşmasına mistisizmin ön ayak olduğu böyle bir ortam içinde doğmuştur. Luther, hazır olan mistik halk bilincine devrimci adımı attırmıştır. Uzun zamandan beri var olan bir gereksinme için uygun sözü bulmuştur. 1517 yılında Wittenberg Kilisesi'nin kapısına astığı tezlerin büyük bir halk kımıldanışına yol açması bu yüzdendir. Reformasyon. Reformasyon adını alan ve Orta Çağ Katolik Kilisesi'nin donmuşluk ve bozulmuşluğuna karşı bir tepkiyi dile getiren Rönesans çerçevesindeki bu büyük din akımı, görüldüğü gibi başlıca mistisizmin kaynağından beslenmiştir. Ancak göreceğiz ki Reformasyon bir din öğretisi ve kilise örgütü olarak gelişirken, ilk görüşlerini devşirdiği bu köke bağlı kalamamış, ondan boyuna uzaklaşmıştır. Mistisizm, ilkesi gereği sınırları kesin olarak belirtilmiş bir doğmaya bağlanamaz. O bir gönül dindarlığıdır. Tanrısal açılmanın, vahyin, kutsal kitaptaki şeklinden çok, bu açılmanın insanın kendi içinde doğrudan doğruya doğmasına değer verir. Ayrıca mistisizm, yine ilkesi gereği, bir kilise örgütünün insan ile Tanrı arasında aracılığında reddeder. Ona göre dışarıdaki kiliseye, görünen kiliseye gerek yoktur. Her insan kendi kendisinin rahibidir. Herkes Tanrı'yı doğrudan doğruya, araçsız olarak kendi içinde bulabilir. Reformasyon, daha doğrusu onun başlıca bir görünüşü olan protestanlık, yeni bir kilise kurmak ve bu kilisenin dayanacağı teorik temelleri geliştirmekle mistisizmin bu ana görüşünden doğallıkla uzaklaşmıştır. Protestanlığın getirdiği yeni din görüşünü de bir öğreti olarak nasıl formüllediğini, felsefe bakımından bizi ilgilendirdiği ölçüde görelim. Reformasyon denilince geniş anlamıyla din hayatının yeni baştan düzenlenmesi, reform da anlaşılabilir. Geniş anlamında bu deyim, ta 17. yüzyılın içerilerine kadar uzanan çeşitli din akımlarını da içine alabilir. Bunların arasında Katolik Kilisesi'nin kendisine yapılan tepki yüzünden kendine yeni bir düzen vermek gereksinmesiyle giriştiği karşı reformasyon da vardır. Ayrıca Luther'in protestanlığı da sadece Almanya sınırları içinde kalmamış, başka memleketlere de yayılarak aslında az ya da çok ayrılan formlar almıştır. Örneğin İsviçre'de Zwingli ve özellikle de Calvin ile başlı başına bir mezhep olmuştur. Sonra İngiltere'de yayılan Kalvinizm burada Protestanlığın bir şekli olan Anglikanizmi ortaya koymuştur. Biz burada Reformasyon adını alan bu hareketi bütünüyle gözden geçirmeyecek, yalnız bu akımı başlatmış olan Martin Luther'in eserinin dar anlamıyla Lutherizmin teorik yönünü ana çizgileriyle göstermekle yetineceğiz. Luther başlangıçta başlattığı akımın ana kökü olan mistisizme bağlı kalmış, dini mistikler gibi bir gönül işi diye anlamıştır. Bu sıralarda örnek olarak aldığı ilk Hristiyanlığın din anlayışıdır. Onun istediği tıpkı ilk Hristiyanların gerçekleştirdiği gibi içli bir inanmadan doğmuş, uzun uzun örgütü, törenleri ve rahipleri olmayan sade, sessiz bir dindarlıktır. Bundan dolayıdır ki Luther başlangıçta yeni inancın bilime dayatılmasına, felsefe ile temellendirilmesine şiddetli karşı gelmiştir. Hristiyan doğmasının Aristoteles felsefesi ile işlenmesi olan skolastiği, papacıların bir sapıtması sayıyordu. Hümanistlerin Aristotelizmini de paganların, puta taparların bir işi diye anlıyordu. Hristiyanlık uzun yüzyılların biriktirdiği eklentilerden temizlenecek, bu dinin arınmış ilk şekline dönülecekti. Luther'de de bulduğumuz bu orijinal forma dönüşün bütün Rönesans'ın bir özelliği olduğunu biliyoruz. Ancak Luther zamanla bu ilk görüşlerinden uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Çünkü yeni inancı ayakta tutabilmek için gerçek dünyada örgütlenmek de gerekiyordu. Katoliklik ile savaşta onun karşısına sağlam bir öğretiyle çıkmak yanında yeni inanca bağlananların kendilerini savunmaları için aralarında derlenip toplanmaları da gerekliydi. Bunun için de Luther'in istediği gibi yalnız inan ile yetinilemezdi. Yalnız gönüllerin değil, kafaların da kazanılması gerekirdi. Bu da Luther'in başlangıçlarda şeytanın yaltığı dediği aklı yardıma çağırmadan olamazdı. Bu durumu ilk Hristiyanlıkta da buluruz. Başlarda yalnız inanmaktan ileri geçmek istemeyen Hristiyanlık, sonra bir dinin yalnız inançta durup kalamayacağını anlayıp kendisini örgütlendirmiş, dolayısıyla da öğretisini aklı ve felsefeye dayandırarak formüllemek zorunda kalmıştır. Böylece Reformasyon'da bulduğumuz bu akımın ilkesi gereği olan bir eğilim, kilise ile ilgiyi kesmeyi istemek gerçekleşememiş, yarı yolda kalmış, bu yeni din hareketi de kendine göre bir kilise kurmaya başlamıştır. Bir örgüt olarak belirlemeye başlayan Protestanlık önce dini bakımdan kendisine bir tarihi temel aramış, bunu da İznik Konsili'nin saptamış olduğu İncil metninde bulmuştur. Kutsal kitabın bu metni yeni inanç için artık bir otoritedir. Burada sağlam bir şekilde formüllenmiş olan vahiy doğrularına hiçbir şekilde dokunulmaz. Oysa mistik kitaba, kitaptaki söze hiçbir zaman kayıtsız şartsız bağlanmaz. O, dinin doğrularını belli bir tarih anında yazılmış olan sözlerde değil, kendi içinde bir içgörü ile kavranan sübjektif vahiyde bulmaya çalışır. İşte Protestanlık kutsal kitabı dokunulmaz bir temel, objektif vahyin yorumlanmaz bir dayanağı olarak almakla kendisini mistisizmden uzaklaştıran ilk kesin adımı atmıştır. Nitekim sonraları Reformasyon'un yol açtığı karışıklıklar içinde kendi adına yapılan mistik taşkınlıkları Protestan Kilisesi hep bu kesin sınırlı tarihi temel ile frenleyecektir. Protestanlık tarihi temelini böylece belirttikten sonra öğretisini buna dayatıp formüllemeye çalışmıştır. Bu formülleme işi için bir felsefe gerekliydi. Gerçi Martin Luther büyük bir devrimi başlatacak ruh gücüne sahip olan bir kimseydi ama bir filozof değildi. Ona bu işte kendisine pek içten bağlı olan müridi Melanchthon 1497-1565 yardım etmiştir. Ancak Melanchthon da özgün bir filozof değildi. Daha çok sağlam bir hümanist eğitimle yetişmiş bir bilgindi. O da öz bakımından bir yenilik getirememiş, ancak yeni inancın öğretisini destekleyen ideleri temiz ve titiz bir biçimde işlemiştir. Protestanlık bu ideleri hasmı skolastik gibi yine Aristoteles felsefesinde bulmuştur. İstenilen yepyeni bir felsefe bulunamayınca yine antik çağa başvurmak zorunda kalınmış, burada da Aristoteles felsefesinden başkasına dayanılamayacağı anlaşılmıştır. Bununla da Aristoteles felsefesi din tarihinde bir defa daha yeni bir inanca destek olmuş oluyor. Melanchthon'un Protestan öğretisini işleyip desteklemek için ele aldığı Aristoteles felsefesi de bir yandan Rönesans'ın Aristotelizmidir. Yani bu felsefenin gerçek görünüşüne yaklaşmak isteyen Aristotelizmdir. Öbür yandan Skolastiğin Aristotelizmidir. Aristoteles felsefesinde olduğu gibi Protestan öğretisinde de bilginin kaynakları akıl ile deneydir. Ancak bu bilgi kutsal kitaba aykırı ise kitabın dediği ölçüde olur. Bir de Melanchthon'un teorik felsefeden çok etik ağır basar. Çünkü bu alanda Tanrı'nın buyrukları doğrudan doğruya dile gelir. Bu yüzden de Melanchthon Tanrı'nın varlığını akıldan değil vicdandan türetmeye çalışır. Böylece mistisizm ile başlayan Protestanlığın dönüp dolaşıp sonunda kendine göre bir skolastiğe vardığını görüyoruz. Bu yeni skolastik zamanla Katolik skolastiğinin bir başka örneği olacak, onun gibi donup katılaşacaktır. Protestanlığın bir mezhep ve kilise olarak vardığı bu din görüşünün katılığına tepki yapan yine mistisizm olmuştur. Resmi Protestan skolastiğine rağmen bu mezhebin ana özelliğine, yani insanı Tanrı ile doğrudan doğruya karşı karşıya bırakan kişisel dindarlığa bağlı kalmak eğilimi hiçbir zaman ortadan çekilmemişti. Bu eğilim hep Tanrı sözünü tekel altına almak isteyenlerle şiddetle savaşmış, dış kilise yerine insanın gönlünde barınan bir iç kilisenin gerektiğini savunmuş, dindeki bütün dış şekillerin kaldırılmasının lüzumlu olduğunu ileri sürmüştür. Protestanlık inançlarını formülleyip kültüne de bir form kazandırdıktan sonra bu gibi sınırlamalara ilkece karşı olan mistisizmi mezhep çerçevesinden almıştır. Ama mistisizm eskiden olduğu gibi yine halk arasında yaşamaya devam edip derinden derine sessizce gelişmiştir. Rönesans ile hümanizmin bireyliğini belirtmek isteyen hayat duygusu da her türlü otoriteden, bütün mezhep darlıklarından kendini kurtarmak isteyen bu kişisel dindarlık anlayışını ayrıca beslemiştir. Rönesans yüzyıllarında özellikle Almanya'da bulduğumuz bu mistik akım yalnız halk arasında kalmamış, bir sıra düşünür de kendini orijinal bir felsefe olarak da göstermiştir. Bu mistik felsefeyi geliştirenlerin başında sırasıyla Sebastian Franck 1499-1542, Valentin Weigel 1533-1588 ve Jakob Böhme 1575-1642 vardır. Bunlardan ilk ikisi başlıca Orta Çağ'ın Alman mistiği Meister Eckhart'ın izi üzerinde yürürler. Üçüncüsünde Jakob Böhme'de ise mistisizm büyük olduğu kadar orijinal olan bir sistem niteliği kazanmıştır. Jakob Böhme de Meister Eckhart gibi bütün varlığın özünü Tanrı'da bulur. Tanrı her şeyin ilk temelidir, ilk birliğidir. Ancak ona göre bu ilk özün ana özelliği baştan aşağı bir isteme, bir istenç olmasıdır. Sonsuz olan oluşu başlatan bu istemedir. Başlangıçtaki hiçten bu evreni bu isteme doğurtmuştur. Bir gelişme olan evren süreci Tanrılığın kendisini doğurmasının anlarıdır. Bu süreç sonsuzdur. Varlığın her anı Tanrılığın kendisini bir gerçekleştirmesini karşılar. Böhme'nin bütün istediği Tanrılığın bu ilk doğurma anına kadar sokulup buradan evren dramını oluşturan güçleri kavramaktır. Ona göre Tanrı'nın bu kendi kendini geliştirme sürecinde kötü de zorunlu bir etken olarak yer almıştır. Tanrı'nın özünde kötü yerleşik olmasaydı Tanrı'nın kendini de evreni de oluşturması gerçekleşemezdi. Bundan dolayı her var olan zorunlulukla iyi ve kötüdür. İyinin ne olduğunu anlamak için kötünün olması, kötünün üzüntü ve sıkıntısının yaşanması gereklidir. Jakob Böhme'nin mistisizmi, dinamik voluntarist bir tanrı ve dünya anlayışına dayanmaktadır. Onun öğretisinde tanrı, duran, öncesiz sonrasız bir varlık olarak değil, bir istenç, dalgalanan, kendini biteviye yaratan bir hayat olarak kavranır. Tanrı insanda kendisini açar. İnsan dolayısıyla kendine döner. O, kendi kendini bulmak, kendini bilmek için evren ve insan olur. Bundan sonraki Alman felsefesi, Alman mistisizminin Rönesans'taki başarısını büsbütün unutmayacak, onu açık ya da kapalı bir çizgi olarak yer yer kendisinde bulunduracaktır. Nitekim bu çizgiyle sonra Leibniz'de ama özellikle Alman idealizmi ile romantizminde yeniden karşılaşacağız. Jakob Böhme'nin bu voluntarist mistiği yeni bir kültür yaratmak isteyen Rönesans'ın dinamizmine de pek uygundur. Doğal din akımı. Rönesans'ın mistisizmi, insanın tanrısal doğrulara kendi başına varabileceğini düşünmekle, bu doğrular uğruna aralarında savaşan mezheplerin ayrılık ve kavgalarının üstünde kalıyordu. Rönesans'ta böyle mezhepler, üstünde ve dışında bir tutumu olan yalnız mistisizm değildir. Onun yanında bir de din doğrularının kökünü akılda bulan ya da bu doğruların hangi din ve mezhepte olurlarsa olsunlar, ancak akılla uzlaşabilenlerini kabul eden din anlayışları da vardır. Laelius Socinus 1525-1562 adlı bir İtalyan'ın kurduğu Sosyanizm denilen tarikat bunlardan biridir. Bu tarikat Hristiyan öğretisini rasyonalist bir görüşle temellendirmeye çalışır. Bunun için de vahyin yalnız aklın uzlaşıp doğru bulduğu yönlerini benimser. Bütün metafizik sırları ile akıl ve doğaya aykırı öğelerini ayıklayıp dışarıda bırakır. Her türlü dış formdan ve gelenekten, yani ortadaki tarihi dinlerden bağımsız olan, insanın doğasında yerleşik bulunan bir dinin özellikle Rönesans sonlarında arandığını görürüz. Bu akıma doğal din ya da akıl dini akımı denir. Kökleri yine antik çağda Stoa felsefesinde bulunan bu anlayışa göre din Tanrı'nın bir açılmasının vahyin değil aklın ürünüdür. Stoa felsefesinde doğa ile akıl da aynı anlama gelirler. Doğa içinde evrensel akıl egemendir. İnsan da doğanın bir parçası olduğundan onun doğasının yapısı da akıldır. Dolayısıyla Stoalılar ile onların yolunda yürüyenler doğa ya da doğal ışık, lumen naturale deyince hep aklı anlarlar. Buna göre doğal din demek akıl dini, aklın bulduğu, aklın ışığı ile varılan bir din demektir. Bu doğrultudaki bir din anlayışının Rönesans sonlarında yetişmiş iki tipik düşünüründen biri Fransız Jean Baudin 1530-1597, öteki de İngiliz Herbert of Cherbury'dir 1581-1648. Yedilerin Konuşması adlı yapıtında Baudin, her biri bir başka dinden olan yedi kişiyi aralarında konuşturup onları şu sonuçlara vardırır. Dinlerden her biri ancak relatif olarak doğrudur. Kurtuluş ile mutluluğa erişmek için yalnız akıl ve doğa yasası bol bol yetişir. Onun için ne pagan dinlerin ne de kitap, vahiy dinlerinin bir sürü yasasına gerek vardır. Bütün dinler doğal olan ve her insanda baştan beri bulunan tek bir dinin çocuklarıdır. Bu doğal dinin baş düşünceleri de şunlardır. Tanrı'nın bir olduğuna, ahlak bilincine, özgürlüğe, ölümsüzlüğe ve öbür dünyada bir misillemeye inanma. Bu düşünceler her insanda, her toplulukta doğal olarak vardırlar. Herbert of Cherbury'de De Veritate, Doğruluk Üzerine adlı yapıtında doğal bir din anlayışını geliştirip dinin aslını, özünü doğal dinde bulur. Akıl din alanında da bağımsızdır. Vahiy de aklın bulup gösterdiğine boyun eğmelidir. Her dinin temeli, her yerde, her zaman için geçerli olan şu beş önermedir. En yüksek bir varlık, bir tanrı vardır. Bu varlığa tapmalıdır. Bu tapmanın esası, erdemi gerçekleştiren bir dindarlıktır. Günah ve suçun cezası pişmanlıkla ödenmelidir. Öbür dünyada bir ödül ve cezanın olacağını beklemelidir. Hangisi olursa olsun, her dinde bu önermelere aykırı olmayan şeylere inanılabilir. Ancak dinin özünü zedelemiş olan tarihi dinler, bu doğal ve akla yakın olan savlara öyle aykırı tasarımlarla doludurlar ki, Birçokları bu doğal doğrulara bile inanmaz olmuşlardır. Sağduyusu olan bir inanma için bu 5 önerme yeterlidir. Bunlara bağlanmalı, bunların dışındaki çekişmelere, kavgalara aldırış etmemelidir. Gerek bu doğal din görüşleri, gerekse reformasyon, Rönesans'ın getirdiği yeni din anlayışının birer görüşüdürler. Bunların hepsinde Rönesans'a özgü bir hayat duygusu kendisine biçim kazandırmıştır. Bu hayat duygusunun başlıca özelliklerinden birinin de bireyliği, kişiliği belirtmek olduğunu biliyoruz. Reformasyon da ne kadar başlangıçtaki tutumundan ayrılan bir gelişme geçirmiş olursa olsun, hümanizmin başka bir bakımdan ileri sürdüğü kişilik ilkesini din alanında gerçekleştirmek, bir bakımdan ileri sürdüğü kişilik ilkesini din alanında gerçekleştirmek isteyen bir akımdır. Bu yönüyle reformasyon, Rönesans'ın bir ana düşüncesinin din alanına uygulanmasıdır diyebiliriz. Çünkü başlangıçta kişisel bir dindarlığı kendisine çıkış noktası yapan reformasyon, sonunda bir kilise kurmuşsa da yine hiçbir zaman bu ana ilkesinden büsbütün ayrılmış değildir. Bu kilise, Orta Çağ Kilisesi'nde olduğu gibi tek kişinin varlığını hiçbir zaman kendisinde eritmemiştir. İnsanın doğal yönüne hep değer vermiş, ona dünyadan elini eteğini çekmeyi öğütlememiş, aile ile devletin bağımsızlığını savunmuştur. İşte insan hayatının bu doğal yönüne değer vermesi, insanın kişiliğini belirtmesi, Orta Çağ Kilisesi'nin ezici otoritesine karşı ayaklanması, bu kilisenin bozduğu Hristiyanlığın başlangıçtaki biçimine dönmek isteyişiyle, bütün bunlarla reformasyon tam bir Rönesans akımıdır. Devlet ve hukuk felsefesi. Rönesans, Orta Çağ'ın dini kültürü yerini her bakımdan bu dünyanın olan, artık öbür dünyaya değil de bu dünyaya bağlı olmak isteyen bir kültürün kurulmaya başladığı çağdır. Bu süreçte her kültür alanı, bilim, sanat, din, devlet, kendi özelliğini, otonomi kazanmaya, kendi hakkını elde etmeye doğru ilerler. Hümanizm, insanın kendi doğasını, kendi öz yasasını, kendi hakkını bulmasına yol açmıştı. Reformasyon da bunun dindeki paraleliydi. Rönesans'ın bu özgürlüğe doğru ilerlemesi, yalnız tek kişide durup kalmamış, birey üstü olan kurumlara da, devlet ve topluma da yayılmıştı.